Ayrım 8.
Naki Yücekök 3. 5. dönemler arasında CHP milletvekilliği yaptı. Yüzbaşı Edip Servet Tör 2. 8. dönemler arasında CHP milletvekilliği yaptı. Kardeşi yazar Ahmet Nedim Servet Tör'ün oğlu Vedat Nedim Tör, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesiydi. Bursalı Tahir Efendi'nin torunu Haluk Şaman'ın Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Vedat Nedim Tör de aynı bankanın kültür ve sanat müşaviriydi. İstanbul Galatasaray'daki Yapı Kredi Bankası binasının içine Vedat Nedim Tör'ün adını taşıyan bir sergi salonu vardır. Yüzbaşı Kazım Nami Duru, 5. ve 6. dönem CHP milletvekilliği yaptı. Hatıralarını 3 ayrı kitapta toplayan Kazım Nami Duru, Ziya Gökalp'in biyografisini de kaleme almıştır. Selanikli Cavit, Cavit Bey'in oğlu Türkçe üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Osman Şiar Yalçın'dır. 12 Mart 1971'de sosyalist olduğu gerekçesiyle cezaevine kondu. Selanikli Rahmi cemiyetin programını da ilk kaleme alan kişiydi. Döner başkanlık sistemi onun önerisiydi. Bu programda cemiyetin ilk adı Hilal'di. Doktor Nazım hemşerisi Rahmi'nin adını duyunca belli etmedi ama çok bozuldu. Selanikli Rahmi Yunan Savaşı 1897 sırasında 2. Abdülhamid'e suikast düzenleme iddiasıyla yakalanıp İstanbul'da divanı harpte yargılanmış serbest bırakılınca yurt dışına kaçmıştı. Paris'te 3 yıl kalan Selanikli Rahmi 2. Abdülhamid'in affına sığınıp yurda dönenler arasındaydı. Doktor Nazım dönenler arasında en çok mizancı Murat ve hemşehrisi Rahmi'ye ağız dolusu küfretmişti. Onlara hep satılmışlar gözüyle bakıyordu ve şimdi Selanikli Rahmi ile birlikte çalışacaktı. Gerçi Rahmi'nin kendisinin Selanik'e gelmesi için elinden geleni yaptığını öğrenince kızgınlığı yatışmıştı ama yine de kendini ona yakın hissetmiyordu. İşin bir ilginç yanı da Selanikli Rahmi'nin Yıldız Sarayı'nın güvenini kazanmış olmasıydı. Yıldız Sarayı'na Rumlar aleyhinde sürekli jurnal yazıyordu. Zamanla cemiyet bu jurnalleri kendi çıkarı için kullanıp 2. Abdülhamid'i aldatmak yoluna gidecekti. Mithat Şükrü hücre evinde Doktor Nazım'a bilgi vermeyi sürdürdü. Selanik'teki ihtilalciler dikkat çekmemek için Beş Çınar Kahvehanesi'nin bahçesinde, Yon Yon'un birahanesinde ya da Mason localarında buluşuyorlardı. Örgüt yapısını ve yaygınlaşma stratejilerini hep bu mekanlarda konuşmuşlardı. Ve günü gelince Mithat Şükrü'nün evinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuşlardı. 1 numaralı üye Tahir, 2 numaralı Naki, 3 numaralı Talat, 4 numaralı kendisiydi. Heyet-i Aliye'ye İsmail Can Bulat, Selanikli Rahmi ve Edirneli Talat seçilmişti. Örgütün hesap işleriyle kendisi ilgileniyordu. Cemiyet tıpkı İttihadi Osmanlı gibi hücrelerden oluşuyordu. Hücreye dahil kişilerin dışında hiç kimse birbirini tanımıyordu. Üye kaydı farklıydı. Kuruculardan biri üye yapmak istediği kişi hakkındaki bilgileri merkeze verip kararı bekliyordu. Merkez bilgileri inceliyor ve olumlu karar alırsa yemin töreninin yeri ve saatini belirliyordu. Yemin töreninde adaya bir kişi kılavuzluk ediyor, tespit edilen yere yaklaşılınca adayın gözlerini bezle kapatıyor, gideceği yeri bilmemesi için adayı biraz dolaştırıyordu. Eve gelindiğinde kapıya iki kez vuruluyor, hilal parolasını duyan görevli kapıyı açıyordu. Adayın gözü hala kapalı durumdayken cemiyete girmekte kararlı olup olmadığı soruluyordu. Evet cevabının ardından tören başlıyordu. Aday basanın karşısında bulunan iskemleye oturtuluyordu. Sağ elini Kur'an-ı Kerim'in üzerine, sol elini de tabancanın üzerine koyup yemin ettiriliyordu. Yemin töreninin ardından adayın gözü açılıyordu. Ama yine de karşısındakini görmesi zordu. Çünkü masanın diğer tarafında kırmızı pelerinli, yalnızca gözleri görünen siyah maskeli üç adamı görüyordu. Yemin töreninden ve gözleri açıldıktan sonra aday cemiyete üye kabul edilmiş oluyordu. Cemiyete girmek zahmetli, çıkmak ise zordu. Çıkmak isteyenler ve kurallara uymayanların sonu ölümdü. Örgüt üyeleri birbirlerine kardeş diye hitap ediyorlardı. Mithat Şükrü Selanik'in merkez olduğunu, Yüzbaşı Enver, Yüzbaşı Resneli Niyazi, Yüzbaşı Kazım Karabekir, Binbaşı Süleyman Askeri, Binbaşı Sadık ve Binbaşı Hüseyin tarafından manastırda şubeleri olduğunu açıkladı. Arap çöllerinde, Makedonya dağlarında aç, sus, isyan bastıran, aylarca maaş alamayan, sarayda kulluk edenlerin çocukları padişah tarafından bir günde binbaşı, yarbay hatta paşa yapılırken, terfileri yıllar alan, öğrenimleri boyunca 2. Abdülhamid'in vesveseleri yüzünden silahlı eğitim yapamadıkları için tayin oldukları bölgelerdeki isyanları bastırırken, oluk oluk kan kaybeden, harbiyeli idealist genç subaylar vatanı kurtarmak için akın akın İttihatçılara katılıyorlardı. Keza bölgede esen milliyetçilik rüzgarının bu subayları etkilememesi imkansızdı. Selanik'teki örgütün askeri gücünün olması Doktor Nazım'ı çok sevindirdi. Ama öğrendiği bir bilgi onu şaşırttı. Cemiyetin ayrıca bir de kutsal amaç uğruna hayatlarını feda etmeye hazır gönüllülerden oluşan fedailer grubu vardı. Doktor Nazım arkadaşı Mithat Şükrü'yü dinledikçe anladı ki Selanik ile Paris'in amaçları aynıydı ama bu amaca ulaşmak için gittikleri yol farklıydı. Doktor Nazım pozitivist Ahmet Rıza'nın etkisiyle ihtilalciliği reddediyor, ilerlemenin ancak düzen içinde gerçekleşebileceğine inanıyordu. Yani ihtilalci fikirlere hep mesafeliydi. Ama Selanik'tekiler başta Talat olmak üzere silahlıydı. Örgüte askeri kavramlar hakimdi. Selanik, Makedonya'daki Yunan, Bulgar, Sırp komitacılardan etkilenmişti. İhtilal hazırlığı içindeydi. Doktor Nazım, Selanik'teki örgüt hakkında briefing aldıktan sonra ihtilal merkezinin kadrolarıyla tanıştı. Özellikle Talat'a özel bir yakınlık duydu. Selanikli Rahmi'nin yüzünde dönüşün pişmanlığını gördüğü için konuyu hiç açmadı. Elini uzatıp tokalaştı. Yahudiler, Sabetayistler ve Masonlar. Selanik'teki örgütün temelini Sabetayistler ve Yahudiler oluşturuyordu. Özellikle Balkanlarda yayılan milliyetçi hava karşısında Osmanlı Devleti'ni bir güvence olarak gören Selanik Yahudileri ve Sabetayistler harekete hem fikri hem de maddi destek veriyorlardı. Bir de Masonlar vardı. İttihatçı kadrolar mı Masondu yoksa Masonlar mı İttihatçıydı hala tartışılan bir konudur. Masonluk Osmanlı'ya İngiltere'den gelmişti. İngiltere Büyük Locası'nın ilk üstadı azamlarından Lord Montagu, 1690-1749 İngiliz Masonluğu'nun kuruluşunda büyük rol oynamıştı. Lord Montagu, 1716-1718 yıllar arasında İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi'ydi. Gelmişken İstanbul münevverlerini de Masonlukla tanıştırıverdi. Osmanlı'daki ilk localarda yabancılar ağırlıktaydı. İlk bilinen Mason Tophane Nazırlığı Paris Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Sadrazam 28 Çelebizade Mehmet Sait Paşa'ydı. Türkiye'de Masonlar konusunda en iyi araştırmalardan birini gazeteci yazar İlhami Soysal yapmıştır. Dünyada ve Türkiye'de Masonlar ve Masonluk adlı çalışmasında 28 Çelebizade Mehmet Sait Paşa'nın babasının devşirme olduğunu yazıyor. 1978 sayfa 169. Osmanlı'ya ilk matbaayı getiren 1727 Macar dönmesi İbrahim Müteferrika ve Osmanlı'da ilk mühendishane-i Berri-i Hümayun'u kuran Fransız dönmesi Humbaracı Ahmet Paşa da Kont Bonneval ilk masonlardandı. Soru: İki dönme İbrahim Müteferrika ile Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarlarının Galata Mevlivi hanesinde olması ile ilk kurulan locanın Galata'da olması arasında bir ilişki var mıdır? Çekinmeden soralım. Yani Mevleviler ile Masonlar veya dönmeler nasıl bir ilişki içindeydi? Bu kitapta bu soruyla sık sık karşılaşacağız. Fazla ayrıntıya girmeden bir ilişkiyi daha yazıp ilk Masonlar bölümünü kapatayım. Osmanlı'ya ilk matbaayı kimin getirdiğini biliyoruz. Mason İbrahim Müteferrika. Peki hangi sadrazam döneminde getirildiğini biliyor musunuz? İlk Mason 28 Çelebizade Mehmet Sait Paşa'nın sadrazamlığında. Aristoteles mantığı, o halde ilk matbaayı Osmanlı'ya getirenler bu işi Galata'daki Mason locasında görüşüp karara bağlamışlardı. Din düşmanlığı yaptığı, devlet içinde devlet kurmaya çalıştığı iddialarıyla başta Papa 12. Kleman olmak üzere Fransa hükümeti ve Hollanda hükümeti Masonlara savaş açıp locaları kapatınca 1748'de Osmanlı'da daha emekleme dönemindeki Masonluğu yasakladı. Ancak Masonluk 3. Selim 1789-1807 döneminde yeniden ortaya çıktı. 1839'dan sonra ise yaygınlaştı. Çoğu yazar bu büyümenin nedenini Kırım Savaşı'na bağlasa da bizce asıl neden 1838 ticaret anlaşmasından sonra hızla Osmanlı'ya gelen yabancı tüccarlardır. Her ne kadar Mason localarında din, dil, ırk ayrımı yapılmadığı ve Masonların idealist olduğu söylense de İngiltere ile Fransa arasındaki rekabet Mason localarını etkiledi. İngilizler ve Fransızlar dünya üzerinde ayrı ayrı localar örgütlediler. Bunlara zamanla İtalyan, Alman, Yunan, Ermeni ve son olarak Müslüman Türk locası eklenecekti. Gerek Sabetayistler gerekse Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 1826 sonra sürekli horlanan etkinliklerini gizli olarak sürdüren Bektaşiler Masonluğa sıcak baktılar. İdeolojik yakınlık buldular. Masonların liberal, irtica karşıtı ve antikonformist, var olan düzene karşıt olmaları onları loncalara çekti. Üstelik Mason törenleriyle bu iki grubun dinsel ritüelleri arasında fazlaca benzerlikler vardı. Ama en çekici yanı gizliliğin esas olmasıydı. Bu bilgiler ışığında dönelim Selanik'e. Sabetayistlerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Selanik'te Masonluğun hızla gelişmesi kaçınılmazdı. Masonluğun seküler, laik karakteri, din, mezhep, ırk, dil farkı gözetmeksizin insanların kardeşliği için çalışmak şeklinde gösterilen amaçları, Osmanlı toplumunda farklı yapıya sahip dönmeler için de yeni kimlik düzeninde kabul ve itibar bulmaları için sarılacak bir dal olmuş, bu sebepten dönmeler Mason localarında toplanmıştır. Süleyman Kocabaş, Jön Türkler Nerede Yanıldı? 2003, sayfa 37. Sabetayistlerin Mason localarına girmelerinde hiç de şaşılacak bir durum yoktu. Aslına baktığınızda Masonluk giderek etkisini yitiren dinsel kurumların alternatifi olarak doğmamış mıydı? Bu yeni din artık laik okullarda yetişen ve Mesih inancını reddeden yeni kuşak Sabetayistlerin manevi boşluğunun giderilmesine yardımcı olmaktaydı. Selanik'teki iddiatçıları Masonlarla tanıştıran kişi İtalyan himayesi altındaki Makedonya Risorta Locası'nın üstadı azamı Yahudi avukat Emmanuel Karasu'ydu. Dipnot. Emmanuel Karasu, Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu, 1962-1963'te Rockefeller Vakfı bursuyla Avrupa ülkelerinde araştırmalar yapan, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı'nın ünlü ismi Bilge Karasu'nun babasıdır. Emmanuel Karasu zaten İtalyan vatandaşıydı. Selanik'teki iddiatçılara Mason locasında toplanma önerisini getiren isim de oydu. Talat, Mithat Şükrü, Rahmi, İsmail Can Bulat ve Cemal Paşa bu locaya bağlıydı. Bir diğer İtalyan, Labor e Lux, Emel ve Işık locasının da iddiatçılara büyük yardımı olmuştu. Ama İtalyan Mason localarına kayıtlı olmayan iddiatçılar da vardı. Feyziye Mektepleri Müdürü Cavit, İspanya Maçlığına bağlı Constitution locasının üstadıydı. Soru, üç gruba ayrılan Sabetayistlerin her biri bir başka locaya mı bağlıydı? Diğerleri konusunda spekülasyon vardır ama Selanikli Cavit'in kara kaşığı olduğu bilinen gerçektir. Bir olgunun daha altını çizmek istiyorum. Selanik'teki ilk örgütlenme çalışmalarında Cavit yoktur. Çok sonraları katılmıştır. Buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Karakaşiler, Yakubi ve çok fazla sayıda Kaphani'nin içinde bulunduğu iddiatçılara katılıp katılmama konusunda zorlanmışlardır. Talat 3, Mithat Şükrü 4 numaralı üyeyken Selanikli Karakaşilerin önderlerinden Cavit 154. üyedir. Yakubiler, Kaphaniler ve Karakaşiler 3 gruba ayrılmış Sabetayistler, tarihlerinde ilk kez bir çatı altında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde bir araya geldiler. Peki Doktor Nazım Mason muydu? Doktor Rıza Tevfik, Jön Türkler ve 1908 İhtilali kitabının yazarı E. Edmondson Ramsor'a gönderdiği 16 Mayıs 1941 tarihli mektubunda, Ahmet Rıza ve Doktor Selanikli Nazım'ın hiçbir zaman Mason olmadıklarını kesin olarak söyleyebiliriz diye yazmaktadır. 1972 sayfa 127. Gazeteci İlhami Soysal geniş kapsamlı kitabında Doktor Nazım'ın adını İttihatçı Masonlar listesinde göstermektedir. Dünyada ve Türkiye'de Masonlar ve Masonluk 1978 sayfa 380. Celal Bayar ise Ben de Yazdım adlı kitabında tanık olduğu bir olayı aktarıyor. Bir gün Doktor Nazım Bey'le bu konuda konuşurken kendisine benim Mason olmaklığım için karşılaştığım ısrarlı teklifleri kabul etmediğimi anlattım. Sen ne dersin manasına yüzüne baktım. Cevap verdi. Parti içinde memlekete hizmet etmek sizi tatmin etmiyor mu? Ben görüyorum ki ediyor. O halde Mason olmaya ne lüzum vardır dedi. 1966 sayfa 429. Dipnot. Celal Bayar yazmıyor ama kendisine kimin masonluk teklif ettiğini Necip Fazıl Kısaküre'ye anlatıyor. Gençliğimde ve İttihat ve Terakki'ye intisabım sıralarında Halide Edip Hanım'ın babası Edip Bey, meşhur dönmelerden NFK, bana mason olmayı teklif etti. Kendisine düşüneyim ve tetkik edeyim cevabını verdim. Necip Fazıl Kısakürek, Benim Gözümde Menderes, 1970 sayfa 251-252. İşte Celal Bayar bundan sonra gidip Doktor Nazım'a soruyor ve mason olmuyor. Doktor Nazım Mason'du veya değildi ama iddiatçıların gizli toplantıları için Mason localarına gitmekteydi. Ama bir gün locada değil ama locaya giderken yolda hiç beklemediği bir olay geldi başına. Doktor Toledo Efendi. Selanik'te Hoca Mehmet Efendi adıyla dolaşan Doktor Nazım bir gün yolda çocukluk arkadaşı Yahudi Doktor Toledo ile karşılaştı. Dipnot. Toledo, 1492'den önce Yahudilerin yoğun olarak bulunduğu İspanya'daki yerleşim yerlerinden biriydi. Toledo'dan göç eden Yahudiler yıllar geçse de Toledo'yu unutmadılar. Kimi soyadı olarak seçti. Türkiye'de 10 yıl boyunca İsrail'in kültür ateşeliğini yapan Zali de Toledo, muhtemelen Doktor Toledo'nun akrabalarındandı. Doktor Toledo efendi çok iyi bildiği bu yüzü tüm değişikliklere rağmen tanıdı. Kıyafetlerinin değişikliğinin nedenini anlamadan ve onu nedenli zor durumda bırakacağını düşünmeden kollarını açarak "Nazım" diye seslendi. Doktor Nazım soğukkanlılığını korudu. Hiçbir şey olmamış, kendisine seslenilmemiş gibi köşeden döndü ve gözden kayboldu. Olanlara hiçbir anlam veremeyen Doktor Toledo, Doktor Nazım'ı gördüğünden emindi. Gittiği Refik Hıfzı Efendi'nin evinde ona Nazım'ı gördüğünü söyledi ve tuhaf kıyafetini anlattı. Refik Hıfzı Efendi çok şaşırdı. Doktor Nazım hakkında idam kararı verildiğini biliyordu ama kente gelişinden habersizdi. Hemen yeğeni Rahmi'nin yanına gitti. Rahmi ise sakin bir tavırla dayısına Doktor Nazım'ın Paris'te olduğunu söyledi. Dayısı ikna olmuştu ama Rahmi hemen soluk soluğa Mithat Şükrü ve Talat'ın yanına gitti. Olayı anlattı. Talat çok sinirlendi. Hemen Doktor Toledo'nun evine gitti. Doktor Nazım'ı görüp görmediğini sordu. Doktor Toledo, Doktor Nazım'ı Beyaz Kule civarında gördüğünü, hoca kıyafeti giymiş olduğunu, şemsiye yardımıyla da yüzünü kapattığını ayrıntılarıyla anlattı. Talat bu sözler üzerine belindeki tabancasını çıkararak Doktor Toledo'ya çevirdi. Öfkeli bir ses tonuyla Doktor Nazım'ı gördüğünü unutmasının kendi sağlığı açısından iyi olacağını söyledi. Doktor Toledo mesajı almıştı. Doktor Nazım'dan şüphelenen sadece Doktor Toledo değildi. Mithat Şükrü, Doktor Nazım'ın çamaşırlarını yıkaması için evine getiriyordu. Eşi Hatice Bleda, kenarlarına harf işlenmiş pahalı mendillerden şüphelendi. Kıyafeti tam bir köylü olan Hoca Mehmet Efendi nasıl oluyor da böyle mendiller kullanıyordu? Eşi Hatice'yi ikna etmek Mithat Şükrü'ye düştü. Uydurduğu küçük bir hikayeyle Hoca Mehmet Efendi'ye mendilleri zengin eş dostluğun hediye ettiğini söyledi. Hatice hanımefendi inandı mı bilinmez ama Doktor Nazım Paris'ten aldığı o mendilleri bir daha hiç kullanmadı. Birleşme, 27 Eylül 1907. O günlerde asıl sorun parçalı bir görünüm arz eden iddiaçları bir ad altında birleştirmekti. Selanik'tekiler kurdukları Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını değiştirmeye pek taraftar değillerdi. Aslında bu birleşmeye Paris'teki Ahmet Rıza da razı değildi. Yazdığımız gibi bunun nedeni Selanik örgütünün ihtilalci olmasıydı. Kendisi silahlı mücadeleye soğuk bakıyordu ama birleşmeye boyun eğmek zorunda kaldı. Selanik'te bir hafta süren tartışmalar yaşandı. Doktor Nazım karışıklığı önlemek için yurt içindeki ve yurt dışındaki örgütlerin aynı isimde, aynı çatı altında olması gerektiğine Selanik'teki kadroları ikna etti. 27 Eylül 1907 günü Paris ile Selanik örgütleri birleşti. Paris'te harici, Selanik'te dahili olmak üzere cemiyetin iki merkezi olacaktı. Amaçları ırk, din, dil, cins ayrımı yapmadan milleti içinde bulunduğu zulüm ve esaretten kurtarmaktı. Paris ve Selanik örgütlerine Osmanlı'nın diğer hürriyetçi kadroları da katıldı. Bunlardan biri de Yüzbaşı Mustafa Kemal'in kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ydi. Mustafa Kemal, 11 Ocak 1905 tarihinde Harp Akademisi'ni kurmay yüzbaşı olarak bitiren Mustafa Kemal, ihtilalci düşüncelerini korkusuzca sağda solda söyleyince, soluğu İstanbul'un ünlü gözaltı yeri Bekir Ağa bölüğünde almıştı. Dipnot: Mustafa Kemal'in özgürlükçü düşünceyle tanışmasına Namık Kemal'in apayrı bir yeri vardı. Manastır Askeri İdadisi'ndeki matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin "Oğlum senin adın Mustafa, benim de öyle, bu böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun" dediğini hepimiz biliriz. Ancak benim ayrıldığım nokta Yüzbaşı Mustafa, öğrenci Mustafa'yı Kemal adını öğrencisinin yaşından olgun göstermesi nedeniyle verdiği iddialarıdır. O dönemde tüm Osmanlı aydınlarını etkileyen Namık Kemal'den dolayı bu adın verilmesi akla daha yakındır. Başta Selanik ve Manastır olmak üzere Makedonya hürriyet fikirlerinin o yıllarda doğduğu yerlerdi. Peki öğretmeni Mustafa Kemal'e neden Namık adını değil de Kemal adını vermişti? Namık Kemal'in gerçek adı Mehmet Kemal'di. Ona Namık Kemal adını veren Şair Eşref'ti. Günlerce süren sorgulamasının ardından şansı yardım etmiş, sadece sürgün cezasına çarptırılmıştı. Sürgün yeri Şam'dı. Ama sürgün onu yıldırmadı. Gittiği Şam'da 5. Ordu'ya bağlı süvari alayında başta tıbbiyeli Mustafa Cantekin olmak üzere diğer sürgünlerle birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin lideri kendisiydi. İhtilalin merkezinin Selanik olduğunu öğrenen Mustafa Kemal gizli yollardan doğduğu şehre gitmeye karar verdi. Zaten okul arkadaşı Ali Fethi Okyar da Selanik'e gelmesini isteyen mektuplar yazıyordu. Kaçak gittiği Selanik'te Ömer Naci, Mustafa Necip, Hüsrev Sami Gerede, Salih Bozok, Nuri Jonker, Ali Fethi Okyar ve Rumeli gazetesinin başyazarı Yunus Nadi Abalıoğlu beyler gibi arkadaşlarıyla buluştu. Mustafa Kemal bu arkadaşlarıyla yaptığı gizli toplantılarda kendi örgütü Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nden bahsetti. Dipnot: Göbek adının Osman olduğunu söyleyen gazeteci Cengiz Çamdar anlatıyor. Dedem 7 kuşak Selanikli olan Hakkı Sayar, evdeki adı Mehmet'tir. İttihat ve Terakki kursuyla Budapeşte de şimendifer mühendisliği okur. Mehmet Hakkı Mustafa Kemal'i Selanik'ten tanımaktadır. Selanik'le tekkede toplanırlar, dedem de onlara çay kahve servisi yapardı. A. Cemal Kalyoncu, Derin Gazeteciler 2002, sayfa 17. İttihatçıların gizli toplantılarına Osmanlı kimliğine haiz her dil, din ve milletten Selanikli'nin katıldığını yine Cengiz Çandar'ın sözlerinden anlayabiliriz. Ben kendimi esasen Rumelili sayarım. Anne tarafım Selanikli, muhtemelen dönme. Dedem bana Sabetay Sevi'den bahsederdi. Liz Behmuaras, Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler, 1993, sayfa 225. Yıldız Sarayı'nın mimlediği Yüzbaşı Mustafa Kemal'in gizli yollardan Selanik'e gelmesinden bazı arkadaşları rahatsız oldu. Biliyorlardı ki öğrenildiği an arkadaşlarının durumu hiç de iç acıcı olmayacaktı. Mustafa Kemal geldiği yollardan Şam'a döndü ama aklı ihtilal ateşinin yandığı Selanik'teydi. Çok geçmedi arkadaşları sayesinde 13 Ekim 1907'de tayinini doğduğu bu kente çıkarttı. 3. Ordu'ya atandı. Tayini çıkaranların bir düşüncesi daha vardı. İttihatçılar Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nden haberdardılar. Çok başlılığa son vermek amacıyla Mustafa Kemal'in kafasına ihtilal düşüncesini daha harbiyedeyken sokan okul arkadaşı Ömer Naci'yi Mustafa Kemal'le görüşmesi için görevlendirdiler. Mustafa Kemal çekincelerine rağmen ihtilal örgütünün bir çatı altında olmasını kabul edip İttihatçılara katıldı. Tıpkı Paris'teki kadrolarda olduğu gibi Selanik'teki iddiatçıların da belirli bir dünya görüşü yoktu. Hareketin tek isteği monarşi rejimini yıkıp meşrutiyeti ilan etmekti. İddiatçıların ideolojik yönünü göstermesi açısından önemlidir. O tarihte iddiatçılara katılan bir isim daha vardı. Türkiye'nin ileri yıllarda Said-i Nursi olarak tanıyacağı Said-i Kürdi. Manyasizade Refik Efendi aracılığıyla iddiatçılarla tanışmıştı. Kıyafeti hayli ilginçti ve herkesin dikkatini çekiyordu. Kaplan postuna benzeyen bir kürkü, başında buhara kalpağı, göğsünden beline doğru inen gümüş savatlı kemerde süslü bir Diyarbakır kaması vardı. Görüşlerinden önce kıyafetiyle Selanik'te kısa zamanda tanındı. Sıkı iddiatçı olan Said-i Nursi o büyük gün geldiğinde, yani hürriyetin ilanında Selanik'in hürriyet meydanında din adamı olarak ilk konuşmayı yapan kişi olacaktı. İttihatçı kadrolara baktığımızda hareketin fikir ve ideoloji mücadelesi yapmadığını görmekteyiz. Dünyada neler oluyor? Osmanlı aydını düşünsel kısırlık içinde yaşarken hemen yanı başındaki Rusya'da çarlığa karşı mücadele veren aydınlar, cumhuriyet, demokrasi, sosyalizm gibi kavramları tartışıp bunları hayata geçirme mücadelesi veriyorlardı. 1905 ihtilali kanla bastırılmıştı ama Rusya'da yeni bir siyasal sistemin doğuşun habercisiydi bu hareket. Ancak iddiatçılar dünya dengelerini değiştirecek bu olaya da kayıtsızdı. Onlar bir emirle kanuni esası ilan edildiği an Osmanlı'nın özgürleşeceğine, toprak kaybetmeyeceğine ve zenginleşeceğine inanıyorlardı. Hemen yanı başındaki İran kendi kanuni esasisini ilan edip meşrutiyeti hayata geçirmişti. Ama sorunları bitmemiş artmıştı. İran'da iç savaş sürüyordu. İddiatçılar ne Rusya ne de İran örneğini analiz edecek birikime sahip değillerdi. Gözlerini, kulaklarını dünyaya kapatmışlardı sanki. Ne yazık ki Osmanlı yönetimi de sorunlarını çözecek birikime sahip değildi. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit zorba bir rejimle Düveli Muazzama arasındaki rekabetten yararlanıp Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışıyordu. Soruna ilişkin çözüm yollarını tıkamıştı. Makedonya'da Bulgar, Sırp, Yunan, Arnavut, Ulah isyanları durmuyor, çatışmaların ardı arkası kesilmiyordu. Yıldız Sarayı'nın soruna tek çözümü ayaklanan dinsel, milliyetçi, sosyalist hareketlerin birbirine karşı düşmanlıklarını arttırmaktan ibaretti. Batı'nın hesabı ise başkaydı. Paris ve Berlin anlaşmalarıyla Osmanlı'nın iç işlerine karışma yetkisi alan Düveli Muazzama'nın jandarmaları, güvenliği sağlamak şöyle dursun olayları sadece seyrediyorlardı. Sokakta, dağda çatışmaları izleyen, şehir merkezlerinde patlayan bombaları seyreden Avrupa ülkelerinin Makedonya'ya müdahalesi an meselesiydi. Oynanan oyun hep aynıydı. Önce isyan, ardından insan hakları ihlallerine dayanarak iç işlerine müdahale, sonra asker gönderme, arkasından idari yapıda değişiklik. Bir Müslüman, bir Hristiyan vali gibi ve en sonunda da özerklik ve nihayetinde de bağımsızlık.